Yuhanna 5. bölüm bizi Bethsaida'daki havuzun yanı başında yatan kötürüm bir adamın Rab İsa tarafından iyileştirildiğinin anlatıldığı çok güzel bir olaya götürür. Gerçekten bir anlamda bu mucize Mesih'in hizmetinde büyük bir dönüm noktasını oluşturur. Bu mucize İsa Mesih'ten nefret edenlerin onu öldürmeyi tasarlamaya başladıkları zamanı belirler. İsa haça gerilinceye kadar kana susamış bu insanlar bu isteklerinden vazgeçmeyeceklerdi. Yuhanna 5. bölüm 16 ila 18. ayetler arasına dikkat edin. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Görüleceği gibi İsa Mesih'in Yahudilerle olan antlaşmazlığı Sebt günü konusu üzerindeydi. Bu insanlar İsa'yı Sebt gününde yaptığı şeyler yüzünden asla affetmediler. Markos 2. bölüm 27. ayette İsa, insan Sebt günü için değil ama Sebt günü insan için yaratıldı dediği için bu insanlar İsa'dan nefret etmeye başlamışlardı. Rabbimizin gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle bu insanlar İsa Mesih'i öldürmeyi yüreklerine o andan itibaren yerleştirmişlerdi. İsa'dan sadece Sebt gününü bozduğu için değil ama kendisini Tanrı'ya eş koştuğu gerekçesiyle de nefret ediyorlardı. İsa'nın kendisini Tanrı'ya eş koşması, onun Tanrı özünden olduğunu açıkça iddia etmesiydi. Bazı kutsal kitaptan sapmış görüşlü Hristiyanlar ya da fanatik başka inançtan olanlar, İsa'nın kutsal kitapta kendisinin hiçbir zaman Tanrı olduğu iddiasında bulunmadığını söylerler. Herhalde bu adamlar ne söylediklerinin farkında bile değiller. Bu insanlar ruhsal alanda ya zır cahiller ya da dürüst değiller. Rab İsa'yı sevmeyebilir, kutsal kitaba inanmayabilirsiniz. Ama kendisini Tanrı'ya eş kıldı sözü üzerine nasıl başka bir şey bina edebiliyorsunuz sormak isterim. Eğer bu sözleri söyleyenin kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmesi değilse başka nedir? İnsan kendisinin Tanrı olduğunu daha başka hangi sözlerle iddia edebilir ki? Şimdi gelin bölümün başlangıcına geri dönelim ve incelemelerimize başlayalım. Bölüm Yahudilerin bir bayramıyla başlar. Bu noktada bu bayramın hangi bayram olduğu sorusuyla karşılaşmaktayız. Herhalde bu Yahudilerin fısıh bayramıydı. Yahudilerin üç büyük bayramı vardı. Yılda üç kez mayasız ekmek bayramında, haftalar bayramında ve en son olarak da çardak bayramında bütün erkeklerin Rabbin önünde onun seçeceği yerde görünecekler ve Rabbin önünde elleri boş görülmeyecektir. Yasanın tekrarı 16. bölüm 16. ayete göre. Yuhanna 2. bölümde fısıh bayramı ve Yuhanna 7. bölümde çardak bayramını gördüğümüz için birçokları burada sözü geçen bayramın Pentekost bayramı olabileceğini düşünmektedirler. Bu bayramın hangi bayram olduğu bizim için çok büyük bir önem taşımadığından burada açıkça yazılmamıştır. Ama ben şahsen bunun fısıh bayramı olabileceği düşüncesindeyim. Yuhanna 5. bölüm 1 ila 3. ayetler şöyle başlar. İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Bethsaida denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Havuzun bulunduğu yer bir hayvan pazarında değil, Yeruşalim'in kapılarından biri olan koyun kapısının yanındaydı. Havuzun adı Bethsaida'ydı ve bu ad İbranice'de zeytin evi ya da merhamet evi anlamına geliyordu. Havuz 5 eyvanlıydı. Bu eyvanların altında çok sayıda insan yatıyordu. Orada yatan bu kalabalıkta körler, kötürümler, felçli hastalar bulunuyordu. Bunlar sayıca çok fazlaydılar. Bu insanlar güçsüz ve çaresiz insanlardı. Tek umutları herhangi bir vesileyle iyileşip yeniden ayağa kalkabilmekti. Yıllar önce bir toplulukta vaizlik yaptığım sıralarda göğüs hastası çocukların bakıldığı bir hastaneye gitmiştim. Orada Paskalya kutlamaları düzenlemişlerdi. Küçük bir çocuk orada Yuhanna'nın 5. bölümünün tamamını baştan sona kadar okumuştu. Okurken küçük bir hata yapmıştı ve bence yaptığı hata hiç de öyle büyük bir hata sayılmazdı. Çocuk 3. ayeti okurken şöyle okumuştu. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan önemli bir kalabalık yatardı. Çocuk burada önemli bir kalabalık demişti. Bunun üzerine geceye katılan konuklardan bazıları gülümsemişlerdi. Çocuğun söylediği sözler üzerinde düşünürken hiç de yanlış bir şey söylememiş olduğunu gördüm. Bu insanlar önemliydiler. İçlerinden bir tanesi Rab İsa Mesih'in o yere gelmesine neden olmuştu ve orada bulunan diğer insanlardan herhangi birisi de istediğinde doğrudan İsa ile görüşebilme imkanına sahip olmuştu. Bütün bu insanlar İsa için çok önemliydiler. Buradaki dördüncü ayet bazı en eski el yazısı metinlerinde bulunmaz. Bu ayetin bazı metinlerde yer almaması İncil'in güvenilirliği konusunda düşünceme hiç şüphe getirmez. Ben tüm kutsal yazıların Tanrı esini olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de dikkat etmişseniz yayınlarımızda kutsal kitabın tamamını ele alıp incelemekteyiz. Ama ben yine de kutsal yazıların bilimsel açıdan incelenip değerlendirilmesi taraftarıyım. Bu da uzmanlık isteyen bir alandır. En eski bazı el yazısı metinlerinde bu dördüncü ayetin yer almamasının nedenini bilmiyorum. Kimileri bu ayetin üçüncü ayetin yanına bir yazıcı tarafından dipnot olarak yazılmış olabileceği düşüncesindedirler. Böyle de olsa asıl metne uygundur ve tutarsız değildir. Ve en azından bu insanların niçin orada yattıklarına açıklık getirmektedir. Ancak bu sözlerin kutsal yazılara ait olup olmadıkları konusu üzerinde bir tartışmayı gereksiz ve yararsız görüyorum. Çünkü burada bize söylenmek istenen mesaj çok daha önemli bir mesajdır. Yuhanna 5. bölüm 4. ayette şöyle der. Çünkü zaman zaman bir melek havuzun içine inerek suyu çalkalardı. Su çalkalandıktan sonra içine ilk dalan kimse tutulduğu hastalıktan kurtulurdu. Bu sözler o insanların orada niçin bulunduklarını çok iyi açıklıyor. İnanışa göre bir melek belirli bir zamanda oraya gelip havuzun suyunu çalkalarmış. Ben orada birçok hastanın şifa bulduğuna inanıyorum. Orada bulunan hastaların bazıları fiziksel yönden hastaydılar. Aynı zamanda birçok ruh hastası yani akıl hastası da vardı kuşkusuz. O günlerde olduğu gibi bugün de çevremizde birçok bedensel ve ruhsal hasta bulunmaktadır. Bu hastalar ne yapıyorlar dersiniz? Her gün televizyon ve gazetelerde görüyorsunuz. Cinci hocaların, üfürükçülerin peşlerinden koşuyorlar. Bir sürü para yedirdikten sonra iyileştiklerini zannediyorlar. Oysa gerçekte iyileştikleri falan yok. Son halleri ilk hallerinden çok daha kötü oluyor bu insanların. Burada ne demeye çalışıyorum? Rab o gün Betsaida'daki havuzda hastayı iyileştirdiği gibi bugün de kendisine imanla yaklaşanları iyileştirmeye devam etmektedir. Rab bunu yaparken havuzun suyunu falan kullanmamıştır. Rabbin bu tür şeylere ihtiyacı yoktur. Yine şifa bulmak için illa da belirli bir yere veya kimseye gitmeniz gerekmemektedir. Rabbin kendisi her şeye yeterlidir. Yuhanna 5. bölüm 5. ayette orada 38 yıldan beri hasta olan bir adam vardı der. Burada dikkatimiz o kadar insan arasından sadece tek bir adama çevrilmektedir. Bu adamın bütün yıllar süresince sürekli olarak bu havuza gelip gelmediğini bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla adam 38 yıldan beri hastaydı ve zar zor güçlükle yürüyebiliyordu. Belki de hiç yürüyemiyordu. Bence orada bulunan hastaların arasında durumu en kötü olan bu adamdı. Bu zavallı adamın durumunu şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Bu adam hayatının son 38 yılında şifa bulmak umuduyla burada değilse bile en azından birkaç yıldır oradaydı. Doğal olarak buna göre adam da 40 yaşının üzerindeydi. Belki 50-60 yaşlarında vardı. Sanırım hastalığı işlemiş olduğu bir günah nedeniyle ortaya çıkmıştı. Çünkü bakın Rab İsa 14. ayette adama şöyle diyordu. Bak iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin. Adamın halini anlayabiliyor musunuz? Zavallı adam havuzun yanı başında yatağına uzanmış suya bakıyor. Havuzdaki suyun çalkalanmasını bekliyordu. Su çalkalanır çalkalanmaz herkesten önce havuza girebilmeyi umut ediyordu. Ama her defasında suya kendisinden önce başkaları giriyordu. Çünkü kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Herhalde bu adam orada birçok kişinin ben iyileştim sözlerini duymuştu. Ruhsal ve akıl hastaları zaman zaman bu gibi yerlerde psikolojik açıdan şifa bulmuş olabilirler. Tabii ki Rabbimiz bu adamın uzun yıllardır yatalak olduğunu ve şifa bulmak umuduyla havuzda çok uzun zamandır beklediğini biliyordu. İsa'nın bu adama nasıl yaklaştığına iyice dikkat edin. Yuhanna 5. bölüm 6. ayette. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye sordu. Hasta olan bir adama sorulacak en tuhaf sorulardan birisiydi bu. İyi olmak ister misin? Tabii ki adam iyileşmek, sağlığına yeniden kavuşmak, herkes gibi yürüyebilmek ve kimseye muhtaç olmadan kendi geçimini sağlamak istiyordu. Ama Rabbimiz ona bu soruyu iki amaçla sormuştu. Birincisi adamı umutlandırmaktı. Adam yaşadığı tüm hayal kırıklıklarından sonra umutlarını tamamen kaybetmiş bir adam görünümündeydi. İkincisi ve asıl önemlisi adamın gözlerini havuzdaki sudan ayırıp bambaşka bir yöne çevirmekti. İsa adamın kendisine bakmasını istiyordu Öyle inanıyorum ki adam orada kimin gelip gelmediğine hiç bakmıyordu bile. Tek yaptığı şey havuzdaki suya bakmak ve suyun çalkalanmasını beklemekti. Yine böyle bir anda Rab İsa Mesih bu adamın karşısına çıkmış ve sorduğu "İyi olmak ister misin?" sorusuyla onu epey şaşırtmıştı. Herhalde adam böyle bir soruyla karşılaşınca bu sorunun nereden geldiğini anlamak için başını kaldırıp sağa sola bakılmış olmalıydı. Yoksa kim sorardı ki böyle bir soruyu? Adam bu soru karşısında şu karşılığı verdi. "Tabii ki iyi olmak isterim ama havuzdaki su çalkalanınca beni suya sokacak kimsem yok. Bugün de yeryüzündeki birçok insanın durumu aynen havuz başında yatan ve bir şeyler olur umuduyla suya bakıp duran bu adamın durumuna benzemektedir. Aslında her birimiz de o adamla aynı durumda bulunmaktayız. Bizler de bekliyoruz. İsa'ya bakmayıp başka şeylerin peşinden gidiyor veya çok çarpıcı ve heyecan verici duygusal beklentilere giriyoruz. Yine birçokları İsa Mesih'e bakacağına dinsel gelenek ve göreneklere, kuru dinsel yasalara bakarak tutsak oluyorlar. Yine bazıları gözlerini iş dünyasına ve ticarete çevirmekte ve bir an önce köşeyi dönüp zengin olmak istemektedir. Kurtuluş için Mesih'e bakanların sayısı ne yazık ki çok az. İnsanlar ruhsal anlamı kovalamadan sadece maddenin peşinden koşarlarsa İsa Mesih'i göremezler. Bazı insanlar da diğer insanların peşlerinden gitmeyi sever. Birilerinin belirli bir deneyim yaşadığını duymuşlardır ve benzer tecrübelerden kendileri de geçmek istemektedirler. Ama sonuçta her zaman büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşırlar. Gözlerini İsa Mesih dışındaki şeylere, kişilere veya tecrübelere diken ve bu şeylerden medet bekleyenler ne yazık ki sadece hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bunu biz kendi tecrübelerimizden biliyoruz. Bugün yaşamımızda ne tür bir değişiklik peşindesiniz? Selanik'teki insanlar putları ve putperestliği bırakıp yaşayan ve gerçek Tanrı'ya dönmüşlerdi. 1. Selanikliler 1. bölüm 9. ayette bunu görmekteyiz. Bu insanlar sağa sola bakmaktan vazgeçmişler ve sadece İsa Mesih'e bakmışlardı. Bu adam da böyle bir soruyla karşılaşınca suya bakmaktan vazgeçip İsa'ya bakmıştı. Bu adamın İsa'ya verdiği yanıta iyi dikkat edin. Yuhanna 5. bölüm 7. ayetti. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." Zavallı adamın durumunu görüyorsunuz değil mi? Bu zavallı, çaresiz, umutsuz, yersiz, yurtsuz adam şöyle diyordu. "İyi olmak mı? Elbette isterim. Ama beni havuza sokacak hiç kimsem yok ki. Beni havuza sen indirir misin?" Rab İsa Mesih'in adamı havuza indirmeye falan hiç niyeti yoktu. Tersine onu havuzun yanından hemen uzaklaştırmak amacıyla bir şey yapacaktı. Adam başını kaldırıp İsa'ya bakar bakmaz bir şeyler olacaktı. Yuhanna 5. bölüm 8. ayette İsa ona "Kalk, şilteni topla ve yürü" dedi. İsa onun ayağa kalkmasını, yatağını toplayıp yürümesini sağlamıştı. Artık havuzun yanından tamamen ayrılıp gitmesi, yerini bir başkasına bırakması gerekiyordu. Çünkü bir daha hastalanıp o yere geri dönmeyecekti. Yuhanna 5. bölüm 9 ila 13. ayetler arasında adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama "Bugün Şabat günü" dediler. "Şilteni toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü" dedi. "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. "Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti" diye yazar. Bu olaydan sonra gerçekleşen ilk olay, iyileşen adamı yatağını sep gününde taşırken gören Ferisilerin bu adamı azarlamasıydı. Bu adamın iyileşmiş oluşunun kesin bir kanıtıydı bu. Bu adam sep gününde yatağını taşıdığı için eleştiren bu dinci, yobaz, gerici, şeriatçı insanların durumu gerçekten ne kadar zavallıdır. Rabbimiz o gün kalabalıkların arasından belki de mucizevi bir şekilde uzaklaşmıştı. İyileşen adam kendisini kimin iyileştirdiğini gerçekten bilmiyordu. Yuhanna 5. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin" dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Meydana gelen olay kısaca şuydu. Rab İsa bu adamı fiziksel olarak havuzun yanındayken iyileştirmişti. Ama ruhsal olarak da şimdi tapınağın içerisinde iyileştiriyordu. Adamın hastalanıp yatalak olmasına işlediği bir günah neden olmuştu. Önce adamın bedeni şifa buldu, sonra da ruhu. Adam İsa ile karşılaşmış ve onu şahsen tanımıştı. Bundan sonra İsa'nın kim olduğunu başkalarına da anlatabiliyordu. Bu kötürüm adam hayatının çok büyük bir bölümünde yatağında hasta yatıyor ve zamanının çoğunu havuzun yanı başında yatıp suyun çalkalanmasını bekleyerek geçiriyordu. Sonra ne oldu? Bir gün İsa oradan geçiyordu ve adamı fark etti. Adam da İsa'yı fark etti. Güçsüz adam her şeye gücü olanla karşılaşmıştı. Benim garibime gelen havuzun yanı başında kurtulmamış birçok kalabalık vardı. İsa onları da kurtarmak istemiyor mu? Evet istiyor ama onlar İsa'ya bakmak istemiyorlar. Sadece bir şeyler olması için bekliyorlar. Ama İsa'ya bakmadıkça hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecektir. İşte bu olaydan sonra Yahudi din adamları İsa'yı öldürmeyi yüreklerine koydular. Ona olan nefretlerini açıktan açığa ortaya koymaya başladılar. Yuhanna Yahudiler derken Yahudiliğin din önderliğinden söz ediyordu. Evet bu olaydan sonra Yahudi din adamları İsa'ya zulmetmeye ve onu öldürebilecekleri fırsatı beklemeye başladılar. Yuhanna 5. bölüm 17. ayette ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. Bu adam günah çukuruna böylesine düşünce Rab İsa Mesih ve Baba Tanrı sep gününde artık dinlenemez olmuşlardı. Her ne kadar Tanrı fiziksel evreni yarattığı zaman 7. günde dinlendiyse de insan günaha düştükten sonra dinlenmemiştir. Çünkü günah çukuruna düşen insanın sep günü de olsa kurtarılması gerekiyordu ve bu her şeyden çok daha önemliydi. Yuhanna 5. bölüm 18. ayette işte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı diye yazar. Bu adamlar İsa'yı çarmıha gerdirinceye kadar hiç rahat etmeyeceklerdi. Rabbimiz İsa Mesih burada kendisiyle ilgili 3 büyük iddiada bulunmaktadır. Yuhanna 5. bölüm 24. ayetteki sözleri İncil'i duyururken kullanabiliyor olmamız temelde İsa Mesih'in bu 3 iddiası üzerine kuruludur. Bu iddiaları burada bir araya getirmeye çalışalım. İsa Mesih'in birinci iddiası şuydu. Yuhanna 5. bölüm 19. ayette. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Rab İsa Mesih burada kendisinin Tanrı olduğunu ve Tanrı ne yaparsa kendisinin de aynen yapabileceğini söylüyordu. Baba ile oğul arasında çok mükemmel bir uyum ve beraberlik vardı. Bu nedenle İsa'ya yöneltilen suçlamalar yersiz ve temelsizdi. Çünkü oğul babaya ters düşen hiçbir şey yapmamaktadır. Bunun gibi baba da oğula ters düşen hiçbir şey yapmaz. Tanrı ne yaparsa İsa Mesih de yapar. İsa insan günahını bağışlayabilir. İsa sözlerine devam ederek baba ile oğul arasında çok yakın ve kişisel bir bağ olduğunu söylemektedir. Yuhanna 5. bölüm 20. ayette, çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. İkinci iddia şuydu. Yuhanna 5. bölüm 21. ayette, baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa oğul da dilediği kimselere yaşam verir. İsa Mesih istediği kişiye yaşam verir. Eğer baba ölüleri diriltirse oğul da diriltir. Bugün sık sık şifa armağanlarından söz ediliyor. Hastalar zaman zaman hastalıklarına şifa buluyorlar. Ama İsa Mesih'in zamanında daha doğrusu ilk kilise döneminde Rab öğrencilerine de ölüleri diriltme armağanlarını vermişti. Örneğin Paulus ve Petrus almış oldukları bu armağanı kullanarak ölüleri diriltmişlerdir. Rabbin onlara vermiş olduğu bu armağan elçilere özgü bir armağandı ve elçiler yeryüzünden göçüp gittikten sonra bu armağanda onlarla birlikte yeryüzünden kalkmıştır. İsa Mesih ölüleri diriltebiliyordu çünkü kendisi Tanrı'ydı. Petrus ve Paulus gibi diğerleri ise sadece ve sadece İsa'nın adını kullanarak ölüleri diriltebilmişlerdir. İsa Mesih'in üçüncü iddiası ise Yuhanna 5. bölüm 22. ayette karşımıza çıkar. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Evet baba hiç kimseye hükmetmez. Fakat bütün hükmü oğula vermiştir. Tanrı'nın sözlerini duyup da bu sözlere iman ettiğiniz zaman sonsuz yaşama sahip olursunuz. Niçin? Çünkü Rab İsa Mesih Tanrı ne yaparsa onu yapar. İsa Mesih ölüleri bile diriltti. Gelecekte bir gün tüm insanları yine o yargılayacaktır. İster iman edip kurtulmuş olsunlar, isterse de iman etmeyip kayıp olsunlar. Bütün insanlar onun önünde durup hesap vereceklerdir. Mesih'e iman edenler bir ödül alıp almayacaklar mı diye Mesih'in yargı kürsüsü önünde yargılanacaklardır. Ama bu yargılanış onların günahları nedeniyle olmayacak. Yeryüzündeyken Rab için yaptıkları işlere göre yargılanacaklardır. Rab için gayretli işler yapıp kalıcı şeyler bırakmışlarsa ödül alacaklardır. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet işte bununla ilgilidir. Mesih'e iman etmeyen kayıp kimseler ise onun önüne Vahiy kitabının 20. bölümünde sözü edilen büyük beyaz tahtın önüne çıkacaklardır. Unutmayın ki Rab İsa Mesih yeryüzüne ilk geldiği zaman yeryüzünü yargılamaya gelmemişti. Ama bir sonraki gelişi yeryüzünü yargılamak için olacak. Çünkü tüm yargı Baba Tanrı tarafından Rab İsa Mesih'in eline teslim edilmiştir. Yuhanna 5. bölüm 23. ayette öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandırmaz. İşte bu üç temel iddiaya, bu üç büyük prensibe dayanan İsa Mesih sözlerine devam ederek 24. ayetteki bizim de çok kullandığımız şu çarpıcı sözleri söylüyordu. Evet, İncil'i duyurmaya yönelik çalışmalarımızda tanıklık yaparken bu ayeti kullanmamız çok yerinde ve doğru olmakla birlikte bu sözleri İsa'nın biraz önceki iddialarıyla desteklemek durumundayız. Yuhanna 5. bölüm 24. ayet, size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir der. Dikkat ederseniz İsa burada iman edenin sonsuz yaşamı vardır demektedir. Ne zaman sonsuz yaşamı vardır? Şimdi. Gelecekte sonsuz yaşamı vardır demiyor. Ama sonsuz yaşamı var ya da sonsuz yaşama sahiptir diyor. Mesih'e iman eden kişi yargılanmaz. Diğer bir deyişle yargılanmayacaktır. Niçin? Çünkü ölümden yaşama geçmiştir de onun için yargılanmayacaktır. Peki ama kimdir böylesine iddialarda bulunan? Bunlar çok muhteşem, güzel vaatler. Ama bu vaatleri veren kimdir? Burada göz önünde tutmamız gereken en önemli nokta budur. Bundan yıllar önce yaşadığım eyalette pamuk tarlalarında çalışan yorgun işçiler yemek paylaşımı yaptıklarında içlerinden birisi onlara İncil'den bir ayet okumuştu. Matta 11. bölüm 28. ayette, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ve ben size rahat veririm der. Pamuk çuvallarına uzanmış bir adam yerinden kalkmış ve şöyle demiş. Bunlar çok iyi sözler ama kim söylemiş bu sözleri? Evet, bunlar çok iyi ve güzel sözlerdir. Sözümü işitip beni gönderene iman eden kimsenin sonsuz yaşamı var. Böyle bir kimse yargılanmaz ama ölümden yaşama geçmiştir. Bu sözlerin sahibi kim biliyor musunuz? Bu ayet için temel oluşturan 3 ilkeyi bize önceki sözleriyle İsa Mesih ortaya koymuştu. Örneğin 19. ayette İsa Tanrı'dır. 21. ayette İsa ölüleri diriltir ve 22. ayette İsa insanları yargılayacaktır. Bu sözlerin bu kadar güzel ve etkili olması bu sözleri söyleyenin kim olduğuna bağlıdır. Bizim gibi sadece bir insan olan İsa Mesih ya da İsa Peygamber böyle bir iddiada bulunamazdı. Ama gerçekten Tanrı'nın kendisi olduğundan bu sözleri yetkiliye söyleyebilmiştir.